yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 15 Ekim 2018 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanacağız. Bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz gazeteci Çetin Erçetin olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Çetin Erçetin'le birlikte değerlendireceğiz. Ekonomide yaşanan gelişmeler bugün ikinci konumuz. Dünya Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe stüdyo konuğumuz olacak ve son durumu bize aktaracak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Bugün manşet turumuzun ilk gazetesi Türkiye olacak. Türkiye gazetesinin manşeti Amerika Birleşik Devletleri sermayesi akın edecek. Krizler aşılıyor, yatırımcı Türkiye'ye geliyor. Rahip meselesi çözülünce ikili ilişkilerde temiz bir sayfa açıldı. 15 Amerikalı holding milyarlarca dolar yatırım kararı aldı. Son dönemde gerilen iki müttefik Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye krizleri hızla geride bırakıyor. Rahip Branson'ın dönüşüne çok sevinen Trump, ilişkiler eskisi gibi olacak mesajını verdi. Ortaya çıkan yeni tablo iş adamlarını harekete geçirdi. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat, en az 15 holding milyarlarca dolar yatırım için Türkiye'ye geliyor diye konuştu. Vize kriziyle başlayıp Branson davasıyla devam eden süreçte rotasını çizemeyen Amerikalı iş adamları artık önlerini görebiliyor. Akat, Türkiye Amerikalı yatırımcı için iyi bir liman ve yakın pazarlara hükmetmek için bulunmaz bir üs. Öncelikli olarak savunma firmaları yatırım yapmak istiyor. Teknoloji, kozmetik ve medya şirketleri de gelmeyi planlıyor diye konuştu. Üçüncü havalimanı iştah kabarttı. Hemen yandaki haberin başlığı, dünyanın en büyük projeleri arasında olan üçüncü havalimanı 29 Ekim'de açılıyor, 31 Ekim'de tarifeli seferler başlıyor. Üstlendikleri inşaatları zamanında ve bütçesi dahilinde tamamlayan müteahhitlerimiz, Türkiye'nin vizyon projesi 3. Havalimanı'yla dünyanın gözdesi haline geldi. Başta Çin olmak üzere birçok Uzak Doğu ülkesi ve Rusya'dan şirketlerimize işbirliği teklifi yağıyor. Bazılarıyla da anlaşmalar yapıldı. Akşam gazetesinin manşeti: adaylar bir saatte başkanın önünde. AK Parti temayül yoklaması için dijital bir sistem geliştirdi. Her üye kartla oy kullanacak. Sonuçlar Erdoğan'a ulaştıktan sonra sistem kendini imha edecek. Teknolojik devrimin detaylarını seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz anlattı. İlçelere uyarlanmış kartlar o gün genel merkezden temayül yoklamasının yapılacağı salona gönderilecek. Kimlik karşılığı kart alacak üye, kabindeki ekranlarda adayı için oy kullanacak. Bir kere kullanılan kart devre dışı kalacak, mükerrer olmayacak. Kişiye uyarlı kartlar olmadığı için kimin kime oy verdiği belli olmayacak. Cumhurbaşkanımız sonuçlara bir saat içinde ulaşabilecek. Tüm veriler elde edildikten sonra sistem kendini infilak ettirecek, demiş Akşam Gazetesi. Umut yolunda facia, hemen alttaki haberin başlığı. Yunanistan'a kaçmak isteyen göçmenleri taşıyan kamyon İzmir Gaziemir'de dereye uçtu. Kazada 4'ü çocuk, 22 kişi öldü. Yaralı kurtulan tek kişi olan şoför Mustafa Yılmaz'ın sabıkalı ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Sabah gazetesinin manşeti: Esad hayallerimi çaldı, Türkiye hayata bağladı. Avrupa mültecileri kapıya koyarken Türkiye'nin şefkatinin son örneği protezli bacağıyla yeni hayata adım atan Suriyeli genç Hasan oldu. Elbap'ta 3 yıl önce bir manav dükkanına düşen varil bombası Hasan S.'nin dünyasını kararttı. Babası, amcası ve 3 kuzeni öldü. Bacağı kopan Hasan Türkiye'de tedavi edildi, bacağına protez takıldı. Hasan'a, 7 kardeşine ve annesine Türkiye kucak açtı. Ailesiyle İstanbul'a yerleşen Hasan hayata 4 elle sarıldı. Ayakkabı atölyesinde iş buldu, işine servisle gidiyor, herkesten sevgi ve destek görüyor. Hasan duygularını şöyle anlattı: Esad hayallerimi, geleceğimi çaldı. Türkiye beni hayata bağladı. Burada bir mesleğim oldu. Bize sahip çıkan Türk halkına ve Başkan Erdoğan'a bin şükran, dedi Sabah gazetesinin haberi. Çamlıca Camii'ne inceleme, yandaki haberin başlığı. Başkan Erdoğan açılış hazırlıklarında sona yaklaşılan Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulundu. Kısıklı'daki konutundan çıkarak camiye giden Erdoğan'a kızı Esra Albayrak ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti. Camideki çalışmaları yerinde gören Erdoğan yetkililerden bilgi aldı ve çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Hürriyet gazetesinin manşeti: gizli numara faciası. Eşine gizli numaradan arayan kişinin kahvehanede çalışan Ziyanur M. olduğu şüphesine kapılan Nazım Öziş, 3 kişinin hayatını kararttı. Eşi Gülsime Öziş'in telefonuna gelen gizli numaralı aramalardan şüphelenen Nazım Öziş, arayanın köy kahvesinde çalışan Ziyanur M. olduğunu öne sürdü. Öziş'e göre Ziyanur M. evlerinin önünden geçerken ıslık da çalıyordu. Öziş her ne kadar eşini tanımadığını söylese de Ziyanur M.'yi kalbinden bıçaklayarak sakat bıraktı. Bundan 40 gün sonra Ziyanur M.'nin eşi Sabahat M. kalp krizi geçirerek öldü. Nazım Öziş'in hedefinde bu sefer kendisine boşanma davası açan eşi vardı. Nazım Öziş, oğullarının evine sığınan talihsiz kadını vurarak öldürdü. Oysa eşi ve Ziyanur M. birbirlerini tanımıyorlardı bile. Milliyet gazetesinin manşeti: kaza değil, cinayet. Göçmenleri taşıyan kamyon dereye uçtu, 22 ölü, diyor Milliyet gazetesi. Uyuduğu iddia edilen kamyon şoförünün 21 suç kaydı olduğu ve kamyon için gerekli C sınıfı yerine B sınıfı ehliyete sahip olduğu belirlendi. Ege kıyısından tekneyle Yunanistan'ın Samos adasına geçmek için insan tacirleriyle anlaşan göçmenlerin kasasında bulunduğu Mustafa Yılmaz yönetimindeki 09S0574 plakalı kamyon İzmir'in Menderes ilçesi yönüne giderken Gazi Emir'de Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında virajı alamadı. Savrulan kamyon bariyeri aşıp Değirmençayı Deresi yatağına uçtu. Ters dönen kasadaki göçmenlerin bazıları etrafa savruldu, bazıları da kamyonun altında kaldı. Çocukların da bulunduğu 19 kişi olay yerinde, 3 kişi de hastanede öldü. Çoğu çocuk 13 yaralı tedaviye alındı. Yaralı kurtulan Yılmaz'ın daha önce çeşitli suçlardan 21 kaydının olduğu öğrenildi. Ayrıca ehliyetinin de sadece otomobil kullanabilen B sınıfı olduğu tespit edildi demiş Milliyet gazetesi. Yandaki haber, Kaşıkçı'yı görüştüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman'la telefonla görüştü. Görüşmede 2 Ekim'den beri haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması meselesi ele alındı. İki lider, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladı. Yeni Şafak gazetesinin manşeti itibar bozdu, ödül aldı. Bu kadını kim koruyor diye sormuş Yeni Şafak gazetesi. Türkiye'nin ve mesleğin itibarını bozucu davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle 2013 yılında New York Başkonsolosluğundaki sekreterlik görevinden atılan Serap Tosun 5 yıl sonra geri döndü. Tosun 5 yıllık birikmiş maaşını da alacak. Tosun'u kimlerin koruduğu merak ediliyor demiş Yeni Şafak gazetesi. Vatan Gazetesi'nin manşeti 364 no'lu esir. Adı Hatice Tekirdağlı, henüz 6'sında hiçbir suçu yok ama DAEŞ'a katılan annesi ölünce Bağdat'taki Rusafa cezaevine konuldu. 364 no'lu en küçük mahkum olarak kayda geçti. Kardeşi de orada. Vatanın bulduğu babaları yavrularımı kurtarın diye feryat etti. Anne babalarının terör örgütü DAEŞ'a kaçırdığı çocukların dramı sürüyor. Onların en küçüğü Hatice Nisa K ile ağabeyi Umut 4 yıl önce annelerinin Irak'taki terör kampına götürdüğü iki kardeşin hayatı altüst oldu. Anneleri öldürülünce hapse kondular. 363 ve 364 no'lu mahkum olarak kayda geçtiler. Vatan, iki kardeşin Tekirdağ'daki babaları Yılmaz K'yi buldu, sesine kulak verdi. Çocuklarımın yüzüne ve sesine hasret kaldım. Devletimizden istediğim bir an önce sağ salim ülkelerine getirilmesi. Dayanacak hiç gücüm kalmadı. Star gazetesinin manşeti Akdeniz'de Yunan gaspı. Türkiye'yi Akdeniz'deki enerji denkleminde devre dışı bırakmak isteyen Yunanistan, İsrail ve Mısır'ın desteğiyle münhasır bölge ilanı için harekete geçti. Atina aynı yöntemle Libya'dan 39 bin kilometre karelik alanı gasp etti. Doğu Akdeniz enerjisine sahip olmak için entrikaları bitmeyen Yunanistan'ın Mısır ve İsrail'in Türkiye karşıtlığını, Libya'nın ise iç karışıklığını fırsata çevirdiği belirlendi. Girit'in güneyini 2011'de sismik araştırma sahası ilan eden Atina, Libya'nın itiraz etmemesi üzerine 3 yıl sonra da hidrokarbon araştırma ihaleleri açtı. Uluslararası hukuka aykırı bu oldu bittiyle Libya'nın 39 bin kilometre karelik deniz alanını sahiplenen Yunanistan'ın daha önce de Arnavutluğun Adriyatik'teki sahalarını gasp etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bu girişim Türkiye'nin Arnavutluğu bilgilendirmesiyle sonuçsuz kaldı diyor Star gazetesi. Dünya Gazetesi'nin manşeti ihracat navlununda Çin tipi destek talebi, kur artışı sonrası düşen ithalat tırların boş dönmesine yol açıyor. Lojistikçiler de bunu navluna yansıtıyor. İhracatçılar ise taşıma ya yapılan zamma çözüm arıyor demiş Dünya Gazetesi. Milat Gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Milat Gazetesi'nin manşeti kedi bile vermez. Türkiye masada kazanmadan bırakın ajanı kedi bile vermez diyor Milat Gazetesi. Türkiye'nin ajan Papaz Brunson'ın iadesiyle ilgili masada iyi oyun kurduğunu söyleyen Profesör Sofuoğlu, Türkiye karşılıksız kedi bile vermez, yakında sonuçlarını göreceğiz diye konuştu.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Rasim Kılıç hattımızda bizi bekliyor. Rasim Kılıç merhaba.
Arzu Süktan günaydın, kolay gelsin.
Günaydın, sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet başkent bugün yeni haftaya bir hayli hareketli başlayacak. Başkent gündemini paylaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Bugün oldukça yoğun bir programı var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. İlk olarak saat 13.30'da AK Parti 2. ilçe başkanları istişare ve değerlendirme toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti genel merkezindeki bu toplantıda kürsüde olacak. Sonrasındaki diğer programları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Saat 15'te 35. il müftüleri toplantısına katılacak ve 81 ilden gelen il müftüleriyle bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sonrasında iki ayrı kabulü var. Bunlardan bir tanesi saat 17'de Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı El Attiyah'ı kabul edecek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Bir diğer konuğu Romanya Başbakanı Viorica Dăncilă olacak. Konuk başbakanı resmi törenle karşılayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İlk olarak baş başa görüşecekler. Sonrasında heyetler arası görüşmeye geçilecek ve bu görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni yapılacak ve ortak bir basın toplantısı düzenlenecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Başbakanı arasında. Cumhuriyet Halk Partisi cephesine baktığımızda bugün oldukça hareketli bir gün olması bekleniyor. CHP Genel Merkezi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak CHP MYK'sı ve gündemde ağırlıklı olarak 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler olacak. Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını belirlemek için bugün mesai harcayacak. Bir diğer önemli gündem maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İçişleri Komisyonu'nda yaşanacak trafik cezaları ile ilgili AK Parti grubunun bir teklifi vardı meclis başkanlığına. İçişleri Komisyonu'na havale edilmişti ve o komisyonda bugün görüşülecek. Peki bu teklif neyi öngörüyor? Trafik cezaları konusunda kırmızı ışıkta geçen ve seyir halindeyken cep telefonu kullananlara yönelik 235 liralık ceza öngörülüyor. Emniyet şeridini ihlal eden ve makas atan sürücülere ise 1002 liralık ceza uygulanacak. Teklif kabul edilirse en ağır cezada drift olarak bilinen el frenini çekerek aracını döndürenlere geliyor. Onun cezası da tam 5010 lira olacak. Bugün İçişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Ardından kabul edildiği takdirde genel kurul gündemine gelecek. Başkent'te bir diğer önemli gündem maddesi şüphesiz 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik açılan davalar. 4 ayrı dava var Sincan Yerleşkesi'nde bugün. Onlardan bir tanesi darbecilerin 15 Temmuz'da üs olarak kullandığı, komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı üssündeki eylemleri ilişkin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek bu dava ve toplam 486 sanığı var bu davanın. Yine FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemleri ilişkin davada görülmeye devam edilecek. Aynı zamanda darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde sıkı yönetim mahkemelerinde görevlendirme listesinde ismi bulunanlarla örgütün askeri yapılanmasına, yargı yapılanmasına yönelik 136 sanık da Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında olacak. Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
Rasim Kılıç teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci Çetin Erçetin. Çetin Erçetin, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk.
Bugün gündemi, gazete manşetlerini, öne çıkan başlıkları sizinle birlikte değerlendireceğiz. Ankara yoğun bir haftaya başlıyor.
Sıcak bir gündem var.
Gerçekten öyle.
Hızlı bir gündem var.
Gerçekten öyle. Biraz önce Rasim Kılıç bugünün gündemini aktardı. Uzun bir liste var. Bir de hafta sonundan kalan başlıklar var. Tabii Cuma günü programı bitirirken önemli bir dava, o davanın sonucunu beklediğimizi söyleyerek bitirmiştik. Amerikalı rahip Branson davası sonuçlandı. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı Branson ve tahliye edildi. Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döndü. Bununla ilgili haberler hafta sonu konuşuldu. Siz nasıl değerlendireceksiniz?
Tabii aslında benim bu konuda öncelikle kendi öz eleştirimizi yapmamız gerektiği noktasında bir vurgum olacak. Yani medya olarak biz olan her olayda olayın kriminal boyutunu, olayın tartışılması gereken hukuki boyutunu tartışmaktan ziyade hemen bütün suçu bir kişiye yükleyerek bütün meselelerde de böyleyiz. Yani bir anda çok büyük büyük laflar kullanıp daha sonrasında ise bu lafların nereye gideceğini hesap etmeden farklı yorumlara dönüştürebiliyoruz. Bu da medyamızın maalesef çok kötü bir noktaya gittiğini gösteriyor. Bu Rahip Branson meselesinde de bunu bir kez daha tescillemiş olduk. Şimdi Rahip Branson olayı çıktığı zaman hatırlayalım, işte Büyükada olayı yaşandığı zaman yine Büyükada'da hatırlayalım bir toplantı vardı. O toplantı yine benzer bir tartışmaya neden oldu. Şimdi polisin vermediği bilgiler ya da polisten alınmamış bilgiler bir anda çok büyük böyle yorumlara, çok büyük karmaşalar yaratacak, tartışmalara neden olacak bir takım manşetler görüyoruz. Şimdi Rahip Branson meselesinde bakıyorsunuz 3 tane tanık ifadesini değiştirmiş. Şimdi bence bu saatten sonra o tanıkların da hemen durumu tartışılmaya açılmalı ve madem ki ifadelerini değiştirdiler, niye böyle bir ifade kullandılar daha öncesinde? Yani o zaman Türkiye'de tanıklar bunu kendilerine ya da gizli tanıklar bunu kendilerine bir adet haline getirirse, istediğine iftira atıp istediğine vazgeçip bu bizde Türkiye'de davalar çok ciddi tartışmalı haline getirir ki Türkiye PKK davalarında, DHKPC davalarında, en önemlisi FETÖ davalarında bunlar önemli aktör konumdalar. Önemli rol üstlenen kişiler konumdalar. Dolayısıyla bu gizli tanıkların ifadeleri bende inanılmaz. Mesela Rahip Branson meselesinde 3 tane tanık mahkemede biz bu ifadeyi kullanmadık, şaka yapmıştık deyip işin içinden çıkmaya çalıştılar. Şimdi bu bizde çok ciddi bir gazeteci gözüyle baktığınız zaman, hukukçu mantığıyla baktığınız zaman o zaman bunların da bir ceza alması gerekiyor. Yani ne demek siz durduk yere bir kişiye niçin böyle bir ifade kullandınız? Tabii bu işin hukuki boyutu ama siyasi ve diplomatik açıdan baktığımız zaman da önemli bir süreç. Çünkü Amerika ile biz Rahip Branson meselesinden dolayı çok ciddi gerildik. Yani ben biraz Rahip Branson meselesini inceledim. Yani 23 yıldır Türkiye'de kalıp kendi cemaatine 20 tane insan kazandırmış. Oysa ki Türkiye'den normal bir insanı bile Amerika'ya göndersen herhalde senede 20 kişiyi Müslüman yapardı. Dolayısıyla agresif, tepkileri çok fazla olan bir insan pozisyonu çizmiş İzmir'de. Tabii biraz da hani Türkçe deyimiyle çok oraya burası zıplamış. Şöyle gözüküyor çünkü Suriye'ye gitmiş, oraya gitmiş, buraya gitmiş. Dolayısıyla bu tip insanlar tabii hep tartışmalı konuda olmuşlardır. Burada Amerikan Başkanı'nın yaptığı açıklama bende biraz hayal kırıklığı yarattı. Yani Türkiye sonuçta hukuki bir süreci hayata geçirdi. O hukuki sürecin sonucunda gitmiştir. Ama Amerikan Başkanı'nın işte biz fidye vermedik gibi ifadeler kullanması, burası bir çadır devleti değil, burası bir hukuk devleti. Yani bu da gösteriyor ki biz bu tip süreçlerin kamu diplomasisini yapmakta biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yani buna hazırlık olmalıydık. Bunun dünyaya verilme şekli, medyaya yansıtılma şeklini çok iyi açıklayacak doneleri ortaya koymamız gerekiyordu. Maalesef bu konuda Amerikan gazetelerine bakıyorum, yabancı gazetelere bakıyorum. Burada maalesef bizim böyle bir eksikliğimizin olduğunu hissediyorum. Yani hangi hukuki neden? Yani sanki Amerikan medyasına baktığınız zaman işte Brunson bir değiş tokuş yapılmış gibi ya da bir fidye değil de işte siyasi baskı sonrasında bırakılmış bir kişi gibi gözüküyor. Unutmayalım ki Brian Brunson ceza da aldı. Yani cezası alındıktan sonra serbest bırakıldı. İçeride kaldığı süre geçerli sayıldı. Bu arada BBC Türkçe'nin çok bence kötü bir Twitter'da dönen görüntüleri var. O görüntülerde Türk diplomasisinin neredeyse işte Rahip Bronso ile beraber bittiğini anlatan sözde bir bitiş kâsi şeklinde vermesi bence çok kötü bir gazetecilik örneğiydi. Türkiye bu konuda yapması gerekeni yaptı ama bizim burada bu işi anlatacak kamu diplomasi aparatlarımızı iyi kullanmamız gerektiğini bir kez daha görmüş olduk.
Peki. Evet, bu olay böyle. Bir de 2 Ekim'den beri konuştuğumuz Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yaşanan gelişmeler var. Kendisi Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girdikten sonra bir daha haber alınamadı. Onunla ilgili haberin gelişmeleri, yankıları devam ediyor. En son Suudi Arabistan Kralı Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştüler. Ve son durumu irdelediler. Aynı zamanda dünyadan, Avrupa'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de Suudi Arabistan'a tepkiler var. Olayın ayrıntılı bir şekilde aydınlatılması konusunda. Amerika Birleşik Devletleri'nden hafta sonu eğer bu olayı Suudi Arabistan yaptırdıysa yaptırım geliyor açıklaması vardı. Suudi Arabistan'dan Amerika'ya yanıt misliyle karşılık veririz şeklinde oldu. Ama olay esrarını koruyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi öncelikle burada cevaplanması gereken çok soru işareti var. Bir gazeteci mantığıyla baktığımız zaman ben uzun yıllar yurt dışında yaşadım. 12 yılım yurt dışında geçti ve dolayısıyla konsolosluklar, büyükelçiliklerde pasaport uzatma, hukuki işlemler, vekaletler, buna benzer birçok işlem yaptırdım. Sağ olsun yurt dışında bizim temsil, misyon kurumlarımız o anlamda işimizi çok kolaylaştırıcı, çok rahat bir şekilde bize işlem yaptırdılar. Ama tabii bunları bildiğim için, yani bunları yaşadığım için öncelikle birkaç tane kafamdaki soru işaretine ben halen cevap arıyorum. Bunlardan bir tanesi, yani Cemal Kaşıkçı Suudi yönetimiyle problemli birisi. Ve çifte vatandaşlığı olan birisi. Yani hem Suudi Arabistan vatandaşlığı var hem Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığın varsa sen niye gidip Suudi Arabistan vatandaş konsolosluğuna neden bir evlilik meselesini beyan etme ihtiyacı hissedersin? Yani bunu illaki yapmak istiyorsan Amerikan Büyükelçiliğine de yapabilirsin. Ya da Suudi yönetimiyle bir temas mı kurulmaya çalışıldı? Bunların hepsi bir kocaman soru işareti. Yani ben şimdi tabii Cemal Kaşıkçı büyük bir ihtimalle öldürüldü. Ölünün arkasından söz söylemek benim çok sevdiğim, hoşlandığım bir şey değil. Ama bir gazeteci olarak da dinleyicilerimizin kafalarındaki bazı soru işaretlerine de cevap bulmak gerekiyor. Yani madem ki sorun var, niye oraya gittin? Biliyorsun ki en kötü ihtimalle sorgulanacaksın ki Suudi Arabistan gibi barbar bir devletin, ki yıllarımı Orta Doğu'da geçirdim, adam öldürmenin çok basit olduğu bir mantaliteyle hareket ederler. Seni öldürebileceğini, seni orada bir suikasta kurban götürebileceğini, hepsinin hesabını yapmak gerekiyordu. Şimdi ikinci soru işareti ise işin siyasi boyutu. Yani Suudi Arabistan sonuçta bir Suriyeli'ye ya da şu anda Suriye sahasında PKK ile işbirliği yaptığını herkes biliyor. Onlara silah sağladığını herkes biliyor. Bunu bir örgüt aracılığıyla istihbaratı üzerinden bir suikaste de dönüştürebilirdi. Tam tersine daha farklı bir yöntem denedi. Yani daha farklı denediği yöntem direkt diplomatik misyon şeflinin içerisinde bir cinayet. Şimdi Viyana Sözleşmesi'nin 31. maddesi çok açıktır. Bu tip olaylarda misyon kurumları, yani konsolosluklar ve büyükelçilikleri dokunulmazlığını belirler. 39. madde ise ailelerin, yani çalışanların ve ailelerin dokunulmazlığını belirler. Ancak Aynı Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesinde başka bir şey yer alıyor. Türkiye isterse bazı durumlarda bu tip meseleler örnektir. Mesela bunu istenmeyen adam ya da dokunulmazlığını kaldırma etkisine sahiptir. Fakat bu daha dünyada yaşanmış bir durum değil. Tabii bu işin hukuki boyutu. Fakat şimdi gözlerden kaçınmaması gereken bir şey var. Artık dünyada Viyana Sözleşmesi'nin ortaya koymuş olduğu bu büyükelçilikler ve konsoloslukların konumu meselesini artık yeni bir düzene oturtmak gerekiyor. Yani 1937'de belirlenmiş kriterler bugün halen geçerliliğini koruyor. Soğuk savaş yılları bitti, her şey geride kaldı. Herkesin istediği gibi bu cinayetlere kalkışmasını, bu barbarlığa kalkışmasını kimse tasvip edemez, kabul edemez. Şimdi bir, bu işin siyasi boyutu, hukuki boyutu, siyasi boyutu. Bakıyoruz ki Suudi Arabistan dışarıdaki muhaliflerine ciddi bir mesaj vermeye çalışıyor. Şimdi bir taraftan da içeride reformlar yapan Kral Selman'ın küçük prensi oğlu bütün dünya kasıp kavurmaya çalışıyor. Benzer bir olay İsviçre'de Kral Fahd'ın oğluna yapıldı. Unutmayalım aynı şekilde Lübnan'ın başbakanı Hariri 2 hafta Suudi Arabistan'da esir kaldı. Yani resmi ziyaret için gitti. Ve resmi ziyaret için gittiği Suudi Arabistan'da 2 hafta boyunca adam bildiğiniz rehin alındı. Yani bu işin şakası yok.
İstifa etti başbakan.
Tabii istifasını açıkladı, bir daha geri aldı, ülkeme dönüyorum dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir ülkenin başbakanı gittiği bir başka ülkede rehin alınıyor ve o ülkeden kendi halkına sadece Twitter üzerinden mesaj alabiliyor. Şimdi Suudi Arabistan'ın böyle bir kendi başına ben yaparım diyebileceği bir ortam oluşmuş Orta Doğu'da. Bunu istediği gibi Suudi Arabistan mesela Suriye sahasında PKK'ya destek veriyor. Yemen'de başka bir gruba destek veriyor. İran ve Suudi Arabistan arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Bu rekabetin sonunda işte İran, ben hep söylerim bunu, bir kez daha söyleyeyim. Bana göre Orta Doğu'nun en büyük terör devletidir. Ama Suudi Arabistan'da ondan geri kalmıyor artık. Yani onun yaptığı her alışkanlığı, tarzı onlar da benimsiyor. Şimdi burada acı olan şey gelip böyle bir eylemi bizim topraklarımıza yapmış olması. Şimdi bu düşündürücü bir şey. Yani böyle bir olayın bizim ülkemizde yaşanıyor olması bizim açımızdan çok da basit indirgenecek bir durum değil. Şimdi bunun doğal sonucu olarak işte dün Almanya, Fransa, İngiltere'den bu olayın aydınlatılmasına yönelik bir baskı, çağrı. Çünkü herkesin endişesi Suudi Arabistan'ın işte giderek kamplaşma yaratarak, çünkü Suudiler de öyle dış politikada çok basit ülkeler değildir. Bunların paraları olduğu için istediği gibi hareket kapasitesi oluşturabiliyor. Mesela tabii biz dış haberler konusunda çalışkan bir medyaya sahip olmadığınız için ben birkaç hatırlatmada bulunayım. Dün, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Mısır, hatta İslam İşbirliği ülkelerinin tamamına yakını Suudi Arabistan arkasında olduğunu açıkladılar. Şimdi bakın, krizin demek ki nereye kadar gideceğini Suudi Arabistan kestirebiliyor ve şimdiden bir kamplaşmanın duvarlarını örmeye başladı. Şimdi tabii burada belki de dinleyicilerimiz için en ilginç gelecek şeylerden biri Tulaybi. Yani bu infaz timinin içerisinde yer alan El Tulaybi dedikleri bir şahıs var. Bu şahıs şöyle Google'da basit bir tarama yaptığınız zaman bir adli tıp uzmanı olduğu, hatta bizde sadece adli tıp uzmanı olduğu biliyoruz. Fakat ben biraz Suudi Arabistan medyasına baktım. Orada ilginç bir buluşu var. 7 dakika içerisinde otopsi yapma ve seyyar. Dünyada eşi örneği bulunan ilk çalışma ve bunun işte Suudi Krallık ailesi için, Suudi Arabistan'a hacca gelen ailelerin işte mağdur olmaması için, hızlı otopsinin yapılması için bir cihaz geliştirdiği. Şimdi bu otopsileri biliyoruz, direkt insanların kesilerek yapıldığı bir şey. Dolayısıyla 3 tane ismin de direkt Kral Selman'ın oğlunun koruma ekibinin içerisinde yer alması. Yani şimdi bütün oklar direkt Kral Selman'ın oğlunu gösteriyor. Prens Selman bu işte birinci adres. Fakat işin farklı bir boyutu daha var. Şimdi Suudi Arabistan inanılmaz sıkıştı. Yani Amerika yaptırımlardan bahsediyor. Avrupa Birliği ülkeleri bunu kabul edilemez olduğunu söylüyor. Şimdi Suudi Arabistan bu çeperi kırması lazım. Bu çeperi kırabilmesi için de yapabileceği tek şey var. Türkiye üzerinden bunu. Çünkü olay meydana geldiği yer üzerinden bir uzlaşı, bir diplomasi alanı oluşturmak. Peki bunu gerçekleştirme olanağı ne kadardır? Sıkıntılı çünkü Sayın Cumhurbaşkanı çok net bir şekilde bunu kabul edilemez bir durum olduğunu ifade etti. Çünkü kim olursa olsun kendi ülkesinde böyle bir olayın yaşanmış olmasının kabul edilebilir bir tarafın olmadığını net bir şekilde ortaya koyması lazım. Çünkü dünyanın tanıdığı bir gazeteci sizin ülkenizde bir misyon şefliğinde Viyana Anlaşması gereğince o kurallar koşullar içerisinde öldürülmüş. Şimdi buna sessiz kalmaz mümkün değil. Ama bir taraftan da Türkiye uzun zamandır zaten Suudi Arabistan'a aslında çok dillendirmediğimiz Suriye'deki PKK'ya verilen destekler. Hani hep biz diyoruz ya Suudi Arabistan, Amerika işte silah yardımı yapıyor falan PKK'ya Suriye sahasında. Tamam Amerika bu silahları getiriyor ama bu silahları kim finanse ediyor? Ya bu işi finanse eden bölgedeki Arap Sünni aşiretlerle PKK'yı bir araya getiren de Suudi Arabistan'ın kendisi. Dolayısıyla Türkiye'nin önüne müthiş bir fırsat geçti ve bu olayla beraber Türkiye Suudi Arabistan üzerinde müthiş bir baskı kurabilir. Ama tabii Suudi Arabistan bu baskının farkında. Farkında olduğu için bu cepheyi genişletmeye çalışıyor. Burada biz ne yapabiliriz? Aslında belki önümüzdeki günlerde göreceğiz. Biz bu oyunu çok iyi oynayabilirsek Suudi Arabistan'a Suriye sahasında istediğimiz geri adımı atabiliriz. Biz bu oyunu çok iyi oynarsak Suudi Arabistan'la ilişkileri düzeltip Körfez krizinde iyi bir rol alabiliriz. Yani Katar meselesi, İran meselesinde önemli bir rol alabiliriz. Çünkü Kral Selman iktidara geldiği andan itibaren Suudi Arabistan'daki kralın seçim modelini de değiştirdi. Eskiden kral seçilirdi ve kralı seçen 42 kişilik heyet aynı zamanda veliaht kralı da seçerdi. Ama Kral Selman gelir gelmez oğlunu Dışişleri Bakanı yaptı. Oğlu da direkt bütün prensleri tutukladı. O 42 kişiyi tutukladı ve kendisini doğrudan veliaht prens olarak ilan etti. Dolayısıyla şimdi ülkedeki iç siyasetteki diğer prensler de baskı oluşturmaya başlayacaktır. Bu kaçınılmaz bir durum. Dolayısıyla Suudi Arabistan iç siyasetinde de dengeler değişecek. Bence Prens Selman artık o reformcu kişiliğinden ziyade dünyada katil, işte bu tip saçma sapan olaylara bulaşmış bir insan olarak kalacaktır. Dolayısıyla bu da onun kral olmasının önünü kesmiştir. Bu da diğer prenslere de hatırlayalım, bir büyük otelde bütün prensleri toparlamıştı, tutuklamıştı, paralarını zorla aldı. Şimdi onlara gün yüzü doğdu. Bu olaylar Orta Doğu'da birçok şeyi değiştirecekti. Yani bu mesele sadece Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülen bir gazeteci kimliğiyle ya da kriminal bir olarak görmeyelim. Orta Doğu'da çok büyük değişimlerin de önüne açacak bir durum.
Peki bir de
çok uzun yorum yaptım.
Gerçekten kapsamlı bir yorum oldu. Bir de tabii Suriye meselesinin altını çizdiniz. Orada Münbiç ve İdlib konusu Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Orada son durum nedir? Onu soralım size.
Şimdi öncelikle İdlib'de bugün son gün. Akşama kadar göreceğiz ne olacağını. Eğer bir sıkışma devam ederse İdlib meselesinde yine taşlar yeniden oynayacaktır. Ama şu anki tablo hem Rusya'yı hem Türkiye'yi memnun eden bir tablo. Yani aslına bakarsanız işte Tahran'da çözülemeyen İdlib meselesi Soçi'de Türkiye ile Rusya'nın kendi arasında kurduğu koordinasyonla çözüldü. Tabii 3,5 milyon insanın orada yaşıyor olması, sivillerin orada olması, muhaliflerin son kalesi olması ve bütün insani değerleri yan yana koyduğunuz zaman Türkiye'nin İdlib meselesinde birçok dönesi vardı ve bu döneler gerçekten bütün dünyanın dikkatlerini üzerine çektiği ve bütün dünyanın üzerine maliyet ödeyebileceği bir durumdu. Şimdi Türkiye'nin istediği noktaya gelindi ama tabii bu sorun çözüldüğü anlamına gelmiyor. Çünkü Rusya'nın bu anlamda daha uzun vadeli bir çözüm ihtiyacı var. Daha uzun vadeli bir çözüm beklentisi var. Bu da çok kolay olmayacak ama en azından Türkiye Rusya'yı şu konuda ikna ettiğini düşünüyorum ben. Evet, İdlib meselesi bir krizdir, bir sorundur, bir problemdir. Ama biz bu krizi, bu sorunu bir gecede, 3 ayda, 5 ayda çözemeyiz. Bizim bunu biraz zamana yaymamız lazım. Yeni anayasa süreci oluşturduktan sonra belli kriterler belirleyerek harekete geçirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla biraz zamana yayalım ama bu arada Her sorun kendinden bağımsız farklı sorunun da temelini oluşturuyor ama biz sorunlarımızı farklı alanlarda kategorik olarak çözelim. Örneğin İdlib meselesi tamam bize kaldı, çözelim. Ama Suriye'nin başka meseleleri var işte. Biliyoruz ki ben geçen hafta bunu manşetten vermiştim. Suriye'nin kuzeydoğusunda Amerikalıların özellikle kontrol altında tuttuğu bölgelerde PKK'nın artık bir altyapı oluşturduğu herkes tarafından malum gözüken bir durum. Şimdi aynı İsa bölgesinin başkent olduğu, Arapların ve Kürtlerin bir arada olduğu ama PKK'nın kontrolünde bir federal yapıya doğru gidiliyor. Dolayısıyla bunun çözümü için Türkiye'nin çok ciddi beklentileri var. Münbiç meselesi de bundan bağımsız bir durum değil. Çünkü Münbiç Türkiye'nin en başından beri dile getirdiği bir mevzu ama Amerika Türkiye'yi bu konuda bekletiyor. Bekletiyor ama benim gördüğüm kadarıyla bu Rahip Bronson meselesinin çözülmesiyle beraber Münbiç meselesi de Kasım ya da Aralık ayında artık bir çözüme gelecektir. Bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir ama benim beklentim Kasım'ın son haftasında artık Münbiç meselesi çok ciddi bazı şeylere gebe kalacaktır.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Gazeteci Çetin Erçetin konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonominin gündemini konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Dünya Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe. Hüseyin Gökçe günaydın, hoş
Merhabalar,
geldiniz.
Merhabalar, günaydın.
Evet yeni bir hafta başlıyor ama bir önceki haftadan kalan gündem, onun ekonomiye yansımaları bizim konumuz. Biraz önce Çetin Erçetin'le de konuştuk. Amerikalı Rahip Brunson'ın serbest kalması, 3 yıl ceza alması ve ülkesine dönmesiyle sonuçlandı o beklenen dava. Bunun ekonomiye yansıması nasıl olur onu soralım.
Evet yani bunlar aslında hep psikolojik değil. Biz bu yayında sürekli Amerika'yı konuşuyoruz bir şekilde. Hep başkanını konuşuyoruz. Merkez Bankası'nı konuşuyoruz. Yani dünyayı, bütün ekonomilerini, dünyayı hem siyasi yönden hem ekonomi yönden etkileyen bir ülke. İster beğenin ister beğenmeyin etkiliyor ama bu gücü var. Ve bunu farklı alanlarda da kullanıyor. Bunu siyasi çıkar elde etmek amacıyla da kullanıyor. Ekonomik özellikle Trump'la birlikte ekonomik çıkar elde etmek amacıyla da kullanmaya başladı. Yani bizim hep çantamızın içerisinde bir ABD krizi duruyor öyle ya da böyle. Hangi aşamada olursa olsun. Bu siyasi ilişkiler iyi olsa bile ekonomik yönden bir tehdit olarak duruyordu. Şu ana kadar işte Çin'le başlattığı ticaret savaşı vesaire bir sürü gerginlikler oldu. En sonunda bu din adamıyla ilgili, rahiple ilgili bir kriz yaşadık. Yani daha önce söylediklerimi tekrar etmiş olacağım ama hani bu tarz şeyler, yani doların ya da dövizin bu kadar yükselmesine gerekçe olabilecek unsurlar değildi. Bu adam kaynaklı ABD ile yaşananlar. Bunun bir şekilde serbest bırakılmış olması, bağımsız yargı mahkemelerin kararıyla serbest ceza verilip ve işte hani yattığı süre vesaire falan filan göz önünde bulundurarak serbest bırakılması da bizim ekonomimizde güllük gülistanlık her şeyi toz pembe yapacak unsurlar da değil. Ama şunu söylemekte fayda var ki ekonomi biliyorsunuz bir beklentilerin yönetimidir en basit tanımıyla. Bir takım ekonomik programlar yapacaksanız, ekonomik kararlar alacaksanız öncelikle de insanların beklentilerini yönetmeniz gerekiyor. Gelinen noktada şimdi bu bir riskti Türkiye açısından ve bu risk ortadan kalktı. Zaten gerçi tam kararın verildiği gün yani duruşmanın olduğu gün birazcık çok küçük de olsa dolarda bir hareketlilik vardı. Yani Avro'da da keza aynı şekilde. Ama gelinen noktada şu an itibariyle tam bilmiyorum ama yine 5.87-5.88 yani 5.9'a yakın bir şekilde dolar seyrediyor. Avro'da zaten 7'nin altına inmiş durumda. Ekonomi, piyasa aktörleri bu seviyeleri bir anlamda kabullenmiş ve bundan razı olmuş durumdalar.
Yani ama, daha düşmez mi size göre?
Yani şöyle
5.60'lara 5.70'lere düşer diyenler de var çünkü dolar için.
Şu var hani yine geçmişi hatırlatacağım. Hani daha ortada hiçbir şey yokken 3 lira seviyesindeyken hani 5 lira olursa da şaşırmayalım. Hı hı. Yani 3.5, evet, 3.70'ti. Evet. Hani 3'e düşerse de şaşırmayalım. Hı hı. Yani dövizdeki hareketlilik çok rasyonel gelişmelere dayanmadığı için her şey olabilir. Hı hı. Dolayısıyla hani ben insanların yatırımlarını yönlendirecek bir şey çizmek istemem bu noktada. Hı hı. Hani bütün olasılıklar halen geçerli. Yani yarın işte ne bileyim Trump'ın durup başka bir şey uydurması diyeyim artık çünkü yapıyor bunları. Uydurmayacağını nereden biliyoruz ki? Veya bir tweet atmayacağını nereden biliyoruz? Yani işte bakın işte Çetiner'le de konuştunuz. İşte biz şey vermedik. Hani rüşvet değil de şey Türkiye'ye işte bir takım şeyler vermedik. Biz bir şey vermedik bu rahibin çıkması için vesaire gibi diyor. Yani bütün bunlar
bir anlaşma yapmadık
evet,
diyor.
Evet, anlaşma yok ortada diyor. Fidye vermedik diyor.
Bir tamam, fidye şimdi vermedik diyor. Evet.
Yani yarın bir gün bunun ne tarz bir davranış sergileyeceğini işte bir süredir Rusya ile aralarında bir şey yok. Yarın Putin'e bir laf atmayacağını nereden biliyoruz? Dolayısıyla yani ben hani 5.60'a 5.70'e iner ifadelerini açıkçası çok ben bilemiyorum. Hiçbir şeyin garantisi yok. Yeniden altının üzerine de rahatlıkla çıkma ihtimali var. Çünkü daha bizim ekonomik dengeler tam anlamıyla yerine oturmadı. Hani rayına girdi. Sayın Bakan da, Hazine ve Maliye Bakanı da ifade ettiği gibi onu enflasyon için söyledi ama bence ekonomi için de aynı şeyleri söylemek istedi. En kötü geride kaldı şu aşamada. Ve piyasa aktörleri dediğim gibi yani kurun bu seviyesine kendisini adapte etmiş durumda. Buna razılar. Her ne kadar yıl içerisinde bilançolarını hani yılın başında zaten 3.70 civarındaydı. Bilançolarını ve önümüze dönük önümüzdeki döneme yönelik projeksiyonlarını yaparken hani 3.70 ise 4.70'e falan ayarlıyorlardı yıl sonu dolar kurunu. Bu onun üzerine geldi. Olağanüstü gelişmeler oldu hem içeride hem dışarıda. Ama insanlar ne yaptı? Bu aşamaya kadar geldi ama razılar derken şunu söylemek istiyorum. Hani bu seviyede paralel gitsin. Bundan sonraki süreçte düşmesin de yükselmez. Yani aynı şey. Yani insanlar bir takım mal ve hizmetlerin fiyatlarını belirlerken maliyet unsurlarını göz önünde bulunuyorlar ve siz bir şeyi örneğin bir evinize bir şey yaptıracaksınız. Geliriniz belli. Bir kapı yaptıracaksınız diyelim. O kapıya işte tahta fiyatı var. Boya fiyatı var. İşte menteşe var. Kapı kollu var vesaire. Bunların fiyatını diyorsunuz ki hani 3 aşağı 5 yukarı bana toplam bir kapı 1.000 liraya mal olur. Ya 900 olur seçtiğiniz ürünün kalitesine göre veya 1.100 lira olur. Ama bilirsiniz değil mi? Hani o kapıya 900 lirayla 1.100 lira arasında para ödeyeceğiniz bilirsiniz. Ama gelinen noktada hani doların 7 liranın biraz üzerini gördüğü seviyelerde hatırlarsınız çok büyük de piyasada kaos olmuştu. Yani insanlar önünü göremiyordu. Yani bir elindeki ya da stoğundaki malı satarken onun yerine tekrar koyacağı malı ne kadar alacağını bilemiyordu. Yani bir maliyet muhasebesi yapamıyordu. Ama şimdi diyorlar ben çok kişiyle konuşuyorum. Bunu hani holding yöneticileriyle de konuşuyoruz. Veya küçük bir atölyedeki 2-3 kişi istihdam eden veya tek başına çalışan insanla da onlar da öyle ya da böyle bir şekilde dövize bağlantılı iş yapıyorlar. Yani kullandıkları makine olsun, enerji olsun. Diyorlar ki hani 6 lira olacaksa 6 lira olsun. Ama ben bir ay sonra da 6 lira olacağını bileyim. Hı-hı. İnsanlar hani bir stabil bir hale gelmesini, hı-hı, düşmesinden daha çok istiyorlar. O daha, hı-hı, çok işlerine geliyor. Dediğimiz gibi maliyet hesaplarını çok daha doğru yapabilmeleri adına.
Peki şimdi bir başka haber. Ağustos'ta 2.59 milyar dolar cari fazla vermişiz. Ne anlama geliyor?
Şimdi bu çok açık bir şey. Yani döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak, yani ithalatın zorlaşması, aynı zamanda talep daralmasına bağlı olmakla birlikte yine de ihracatçılar için çok daha avantajlı bir nokta vardır. Çünkü bir ton malı daha önce işte 1000 dolara satıyorsanız elinize geçen para 3,5 liraydı. Şimdi aynı malı satıyorsunuz yine 1000 dolara, elinize geçen para 6 lira. Dolayısıyla ihracat, tam anlamıyla ihracata çalışanlar için bir cazip haldeydi. Ama tam tersi ithalat ise hem maliyetin artması açısından hem de içeride insanların alım gücüne bağlı olarak bir talepte azalma vardı. Yani ithalat çok ciddi oranda azaldı. Çift haneli oranlarda azaldı. İhracat istenilen oranda artmasa da yine yüksek bir artış var. Ve belki de yine bu yılda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılacak. 160 milyar, 165 milyar dolarında üzerine çıkacağız ihracatta. Dolayısıyla ihracat arttı. İthalat azalınca zaten cari denge ya da ödemeler dengesi, döviz cinsinden yapılan harcamayla elde edilen gelir arasındaki fark. Bunun içerisinde işte turizmi de dahil ediyorsunuz. Diğer hizmetler sektörüne de dahil ediyorsunuz. Dolayısıyla bu aylık bazda, bu da rekor çünkü 2,5 milyar doların üzerinde bir cari fazla verilmesi. Yani normal rutin bir gelişmenin sonucu. Hani ekonomi çok çok iyi olduğu için Türkiye cari fazla vermedi. Ama ne kadar bu sürdürülebilir, ona bakmak lazım. Tabii ki yani döviz ihtiyacının azalması yönünden iyi. Hani bunu bir kötümser, bir karamsar tablo çizmek açısından söylemiyorum. Ama bunda da keza yine aynı şekilde toz pembe bir tablo yok. Biz yılın tamamına bakmamız lazım. Yani 12 aylık cari açık, Ocak ile Aralık aylarının toplam ödemeler dengesi açığı ne kadar? Bunda da bir miktar gerileme olacaktır kuşkusuz 2017 yılına göre, 2018 yılında verilecek cari açıkta. Dolayısıyla dediğim gibi tekrar ediyorum, hani çok düzgün olduğu için, her şey çok düzgün olduğu için değil, ama Türkiye bu süreci daha iyi atlatabileceğinin de bir işareti olduğunu söyleyebiliriz. En azından ihracat, çünkü bütün güçlüklere rağmen, bütün zorluklara rağmen, çünkü bizim ihracatımız da ithal ham maddeye dayalı. Buna rağmen hani yüksek fiyatlı ithalat yapıp ham maddeyi yine üzerine biraz katma değer ekleyerek, ki bunun çok daha yüksek olması lazım aslında, Türkiye ihraç etmeyi başarabilmiş. Onu görebiliyoruz bu rakamda.
Peki şimdi doları konuştuk ama bir başka yatırım aracı da altın. Altında bir yükseliş var. Bu yükseliş ne manaya geliyor? Devam eder mi? Onu da soralım size.
Yani altın işte 1200 dolarların uzun süre altında seyretmişti onsu. Bizdeki birime göre farklı ama bir dünya fiyatlarındaki değişim yanı sıra bizde de hani karşılığını döviz olarak hesaplıyoruz ya, ona göre bizde de bir miktar gerilemiş olabilir. Hani içerideki işte bizde televizyonlarda küçük altın, çeyrek altın veya gram altın örneklerini görüyoruz. O dünyayla paralellik göstermeyebilir ama dünyanın geldiği konjonktür itibariyle, yani aslında her dönemde altın bir güvenli yatırım aracıdır. Çünkü karşılığı olan bir şey, aldığınız, satın aldığınız altın. Hani her ne kadar bankadan hesap açtırıp da alabilseniz de, altın her dönem dünyanın hemen hemen her yerinde güvenli bir limandır. Belki getirisi çok yüksek olmaz ama en azından varlığını koruyabilecek, fiziki olarak olan bir yatırım aracı. Yani çok önemli bir öngörüde bulunmak istemiyorum ama bir de şimdi petrol fiyatları da var. Petrol fiyatları tekrar 100 dolar seviyesine gelecekmiş. 80'leri gördü. 85 evet. dolara kadar çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Daha geçen yıl biz 30 dolarları konuşuyor idik. Yani çok olağanüstü, ya bu sürekli her ay ya da her hafta artarak ya da bizdeki dövizin artış trendi gibi öyle bir artış beklemiyorum altında, onu söyleyebilirim.
Peki en son kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin son gün bugün yapılandırılma.
Evet, aslında 1 Ekim itibariyle daha önceden yasa çıktığında bu süre dolmuştu. Yani yeniden yapılandırma için başvurmuş olup da İlk taksitini ödeme için verilen bir süredi. Başvuruyla ilgili değil. O yanlış anlamı olmasın. Hem ilk taksiti ödeme veya peşin ödeme seçeneğini seçecekler mükellefler için de yine o ödemenin yapılması için
yani
verilen...
Bu başvuranlar için bir
evet,
şey. Öyle
evet.
Değil mi? Yeni bir başvurma yok.
Yeni bir başvuru zaten yok. Bu uzatılmış sürenin son günü bugün akşam saatlerine kadar bu işlemi yapılabiliyor. Tekrar edelim. Hani yurt dışındaki ağırlıklı olarak dinleyicilerimiz, onlardan, onlar da bu durumda olup da başvurdularsa eğer daha önceden, yani herhangi bir şekilde buraya para gönderip ya da vergi dairesine gidilmesine gerek olmayan bir şey. Doğrudan bu konuda Maliye Bakanlığı ya da işte yeni adı Hazine ve Maliye Bakanlığı İnternet Vergi Dairesi adı altında online olarak işlemler çok rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor. Yani kredi kartıyla da ödeme yapılabiliyor. Dediğimiz gibi peşin ödeme seçeneği için de aslında ekstra ciddi bir indirim daha söz konusu. Dediğimiz gibi hani buradan dinleyenler için de aynı şey söz konusu. Yani ben gideyim şimdi çok sıra vardır vesaire gibi kimse düşünmesin. İnternet üzerinden bu işlemler rahatlıkla yapılabiliyor.
Peki, evet. Ekonominin gündemi böyleydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Bir de
hemen
bir cümle şey söyleyeyim.
Tabii, buyurun.
Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde trafik cezalarıyla ilgili yeni bir düzenleme gelecek. O ilk defa komisyonda görüşecek. Oldukça önemsiyorum. Hani ceza tamam bir sorunu çözmez, bir kültürü yerleştirmez ama en azından biraz daha faydası olacaktır. İnsanların canı dayansa işte yayaya saygı, karşı araca saygı, çevreye saygı anlamında.
Çok tehlikeli hareketler yapılıyor trafikte.
Evet,
özellikle
maalesef.
Onlara cezalar geliyor. En büyük sorun cep telefonuyla konuşma direksiyonda.
Şimdi
onun
çok ciddi de 235 lira olacak.
Evet, onun için herkes daha çok dikkat edecek. Anladığımız kadarıyla bu cezalar geldiğinde trafikte. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi bir hafta diliyorum size ve tüm dinleyicilerimize.
Sağ olunuz. Dünya Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Kütahya, Bolu, Düzce, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleriyle bu akşam saatlerinde Manisa'nın kuzeydoğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı bulutlu 25, İstanbul parçalı yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde doğusu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 22. İzmir parçalı ve az bulutlu 25, Erzurum parçalı bulutlu 21, Amsterdam yer yer sağanak yağışlı 22, Atina parçalı bulutlu 22, Bağdat sıcak 39, Berlin parçalı bulutlu 23, Paris sağanak yağışlı 25, Roma parçalı bulutlu 25, Saraybosna az bulutlu 23, Kiev parçalı bulutlu 18, Londra sağanak yağışlı 16, Moskova parçalı bulutlu 18, Lefkoşa hafif sağanak yağışlı 30, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Mekke sıcak 40, New York hafif sağanak yağışlı 16, Viyana parçalı bulutlu 19 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Köln muhabiri Ahmet Hamdi Şişman hattımızda bizi bekliyor. Ahmet Hamdi Şişman, merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Evet, bugün gazete sayfalarına baktığımızda Almanya'nın Bavyera eyaletindeki yerel seçimler ve onların sonuçlarının yer aldığını görüyoruz. Beklenen oldu diyorlar ve iktidardaki CSU partisinin kötü bir sonuç alsa da yine birinci olduğu haberini veriyorlar. Bir kere Bavyera'daki yerel seçimler neden önemli ve Alman siyaseti açısından ne anlama geliyor? Onu soralım size, sözü size bırakıyoruz.
Evet, gerçekten belki de Almanya'daki bir eyalet seçimi ilk kez bu kadar ulusal basının da ötesinde uluslararası basında yer aldı. Bunun da sebebi seçim sonuçlarının bir şekilde Almanya'daki federal hükümetin geleceğini etkileyeceğini düşünmesiydi. Siyasi çevrelerin ve medyanın Bavyera eyaletinde Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Sosyal Demokratların teşkilatlanması yok. Almanya'da seçime CDU'nun Angela Merkel'in partisinin seçime girmediği tek eyalet burası Bavyera. Onun yerine İçişleri Bakanı Horst'in partisi, CDU'nun kardeş partisi CSU, yani Hristiyan Sosyal Birlik Partisi burada seçime giriyor. Seehofer'in partisi 60 yıldır bu eyalette iktidarda, bir dönem hariç bütün seçimleri tek başına iktidara gelecek çoğunlukta kazandı. Ancak bu seçimde yaklaşık bir önceki seçime oranla %10'luk bir kayba uğradı. Bu kaybın da hükümet hanesine, Angela Merkel hanesine yazılacağını belirtti bütün uluslararası medya ve bunun hükümetin zayıflayacağı şeklinde yorumlandı. Zaten büyük zorluklarla kurulmuş bir hükümetti. Seçimden sonra 6 aylık bir çaba sonucunda kurulmuştu ve Mart ayında kurulmasından sonra da birçok kriz atlattı bu hükümet. Çoğunlukla da İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Angela Merkel'in özellikle göçmenler konusundaki politikalarına karşı durması dolayısıyla yaşandı bütün bu krizler. İşte bu seçim sonuçlarının hükümeti zayıflatacağı için Almanya'da zaten kırılgan bu hükümetin ömrünü daha da kısaltacağı yönünde açıklamalar, haberler, yorumlar vardı Alman medyasında. Ancak başka bir bakış açısı daha var. Bunun biraz da ters yönünde sayılabilir. İki nokta var bu bakış açısında. Birincisi Horst Seehofer, İçişleri Bakanı, bugüne kadar ırkçı sayılabilecek çizgide, ırkçı AfD partisinin çizgisinde politikalar izliyordu ve bunun da açıklaması şu şekilde yapılıyordu. Eyalet seçimleri var önümüzdeki aylarda. Ülkedeki ırkçı parti AfD güçleniyor ve bu oy kayıplarını kurtarmak için kendi partisine, AfD'ye giden oyları geri getirmek için bu yönde politikalar izlediği söyleniyordu. Öncelikle bu boşa çıkmış oldu. Her ne kadar AfD yine tarihinde ilk kez Bavyera Meclisi'ne girdiyse de CSU'dan aldığı oylar beklenen kadar çok olmadı açıkçası. Yeşiller Partisi burada en çok oy artışını sağladı. İkinci parti geldi %15, %17 civarında bir oy alarak. Diğer bir konu da yine İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in partisinin bu kadar oy kaybı yaşanması ve artık partideki başkanlığının da bugünden sonra sorgulanacak duruma gelmesi onu siyaseten zayıflatacağı için Angela Merkel'i de açıkçası başbakan olarak elini güçlendirecektir. Zira birçok, az önce de belirttiğim gibi, birçok konuda, özellikle göçmenlerle alakalı konularda hükümeti yıkılma noktasına getirecek krizler yaşattı İçişleri Bakanı Angela Merkel'e. Seçimler dün yapıldı. Oyların tamamı sayıldı. Gayri resmi olmayan sonuçlar da açıklandı. %37 civarında oy aldı İçişleri Bakanı'nın partisi. Irkçı AfD ilk kez tarihinde Bavyera Meclisi'ne girdi. Yeşiller %18'e yakın oy aldı. Bir koalisyon hükümeti kurulacak artık. Hiçbir parti çoğunluğa ulaşamadı. Ancak bunun eyalet bazındaki sonuçlarından ziyade Alman hükümetinin geleceğini nasıl etkileyeceği en çok konuşulan konuydu, belirttiğimiz gibi. Bundan sonra İçişleri Bakanı'nın siyasi geleceği aslında daha çok konuşulacak konu olacak ve bunun Alman hükümetine etkisi konuşulacaktır. Angela Merkel'in pozisyonuna etkisi konuşulacaktır. Bunun dışında da sosyal demokratların belki meclise girememesi, %5-%9 civarında oy aldılar. Meclise girdiler ancak çok büyük bir oy kaybı yaşadılar. Sol hareketin, sosyal demokrat hareketin bu kadar büyük bir oy kaybına uğraması da seçimlerde görülmesi, tartışılması gereken bir diğer konuydu. Son olarak da şunu belirtelim. Türk vekiller de vardı. Farklı muhtelif partilerden seçime katılan, onların da birkaçı Bavyera Meclisi'ne girmeyi başardı.
Ahmet Hamdi Şişman, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Köln muhabiri Ahmet Hamdi Şişman hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar, iyi sabahlar, iyi haftalar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz sizinle. Biraz önce Almanya'dan Ahmet Hamdi Şişman telefon attığımızdaydı. Orada Bavyera eyaletinde seçimler vardı. Başbakan Angela Merkel açısından bir zor sonuç ortaya çıktı diyor Hürriyet gazetesi. CSU'nun 60 yılın en kötü sonucunu aldığı bilgisi var ama yine de birinci olduğu bilgisi var. Nasıl değerlendireceksiniz bu seçimin sonuçlarını?
Sadece Almanya'da değil, bütün Avrupa'da merkez siyasetin çöktüğü, radikalleşme eğilimlerinin güçlendiği bir dönem yaşıyoruz zaten. Yani bu İslamofobiye, yabancı düşmanlığı, göçmenlere karşı itirazların yükseldiği bir dönemde bütün bu var olan durumu savunmakla var olan duruma şiddetli karşı çıkmak arasında siyaset dağılıyor. Siyaset kamplaşıyor. Merkez ve yani işi dengede götürmeyi siyaset olarak gören yaklaşımlar güç kaybediyor, zayıflıyor. İşte Merkel'in bu kadar büyük çabasına rağmen işi tutturamıyor olması ya da yani genel olarak zemin kaybediyor oluşunu daha çok buna bağlamak gerekiyor. Bir yandan diyelim ki Almanya içinde bir takım Alman çevreler, Türkiye gibi ülkeler Merkel'e hep birlikte saldırıyoruz. Diyoruz ki niye bunlara bu kadar prim veriyor? Diğer taraftan da aynı baskı altında Merkel, diğerleri de yine aynı tonda niye bunlara o kadar prim veriyor? Yani şimdi dolayısıyla bu baskı altında buna cevap veremeyen siyaset gücünü kaybediyor ki Alman ekonomisi Avrupa Birliği ülkeleri içinde en sağlam ekonomiye sahip ve çok güçlü bir ekonomi. Halen daha yüksek iş üretiyor, yüksek iktisadi performans üretiyor vesaire. Buna rağmen sorunları çözmekte çok zorlanan bir Alman siyaseti var. Bu tablo üstelik Bavyera da Almanya'nın en gelişmiş şeyidir.
En zengin eyaleti yazıyor.
En zengin eyaleti durumunda. Gayet tabii burada biraz daha dengeli bulmak gerekiyor. İşte bu ırkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı, göçmenlere karşı itiraz da onlarla birlikte yaşama arzusu arasındaki dağılma, çatışma, merkez siyasetin de büyük şeyi de bu tip çöküşüyle son buluyor. Aslında bunun Alman siyasetine ileriye dönük getireceği sonuçları düşünmek bile istemiyor insan. Yani çünkü daha önce Almanya'nın yaşadığı ve insanlık tarihinin yaşadığı büyük bir trajedi var. Bütün bunların içinden çıkmış bir trajedi. İnşallah böyle bir şeyle karşı karşıya yeniden Almanya'ya gelmez. Çünkü Almanya aynı zamanda Avrupa Birliği içinde bir laboratuvar ve orada ortaya çıkacak komplikasyonların bütün Avrupa ülkelerine yayılma riski var. Söz konusu olan şey bu. Yani diğer tarafta da biliyorsunuz Almanya şu anda en büyük göçmen kabulünü sağlamış ülke. Ve bunlar 900 bin civarında 1 milyona yakın Suriyeli göçmen söz konusu. Yani bu çok büyük bir rakam. Düşünün bu. Yani yıllar içerisinde düzenli bir şekilde Almanya'ya göç etmiş ve Almanya'da çalıştırılmak üzere Almanya'ya davet edilmiş Türklerin bile sayılarının 3 milyon civarında olduğu bir ülkede bir çırpıda 1 milyona yakın Suriyeli misafir davetsiz misafir durumunda olan göçmenlerin oluşturacağı travmayı zaten hesaplamak gerekiyor. Türkiye gibi ülkelerde bile bakın dikkat edin, büyük akrabalık ilişkilerimiz var. Dinen, aynı dine mensubuz. Yani kültürel kumaş benzer. Bizim genlerimizde ve kültürel kodlarımızda ayrımcılık vesaire söz konusu değil. Buna rağmen bile Türkiye'de göçmenlerin zaman zaman tepki aldıkları görülüyor. Hatta yavaş yavaş siyaset, bir takım siyasetçilerin göçmenlere karşı sözler ettiğini biliyoruz, değil mi? Tartışma konusu. Yani dolayısıyla üstelik de bu sorunları Türkiye gibi ülkeler daha rahat taşıyabiliyorlar. Niye? Çünkü dayanışmacı kültür kodlarına sahipler. Başkaları için fedakarlık yapmak bir sıradan bir kültür kodu vesaire. Böyle durumlarda bu tip sorunları taşımak kolay. Ama Alman toplumu gibi işte tırnak içinde Almancılık, herkesin kendi hesabını kendi yaptığı bir kültürde insanlara işte fedakarlık yapın demek öyle kolay bir şey değil. Niçin fedakarlık yapacağım diye soruyor sıradan Alman. Dolayısıyla sorun, karşı karşıya kalınan sorunlar büyük sorunlar. Bence bu sorunlar, yani içe dönük büyük sorun, merkez siyasetin çözülüşü, Avrupa'nın bir tür bütün bunları toparlamakta lidersizliği, bir siyasi inisiyatifin oluşamaması, Avrupa Birliği'ni, Almanya başta Avrupa Birliği'ni de kriz bölgelerinden, küresel siyasetten, küresel siyasete katkı yapmaktan oldukça uzaklaştırmış durumda. Yani düşünün, bugün Avrupa Birliği gibi Amerika'dan, Çin'den sonra en büyük iktisadi gücü dünyanın, değil mi? Büyük bir iktisadi güç. Avrupa Birliği alanı. Şimdi Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin adı bile yok Suriye krizinde ya da Irak krizinde. Çünkü onlar, yani çünkü Avrupa siyaseti, özellikle Alman siyasetini Suriye sadece göçmenlerle ilgilendiriyor. Hı hı. Ve dolayısıyla kurdukları siyasi dil de bununla alakalı. Nihayet Sayın Cumhurbaşkanı'nın son Almanya ziyaretinde de bütün şey, kurgu bunun üzerineydi. Yani bazı aramızdaki krizleri kaldıralım, yeni bir uyum yapalım. Ekonomik olarak bir dengede kalın siz, Türkiye'ye dedikleri. Gerekirse de biz katkı yapalım. Çünkü sizin dengede kalamamanız durumunda biz korkunç bir sorunla karşı karşıya kalacağız. Çünkü sizdeki göçmenler de, İdlib'dekiler de bize gelmeye kalkabilir ve Avrupa'yı dağıtabilir bu. Dolayısıyla ne olur siz istikrarlı kalın. Bu, çünkü Türkiye'ye çekilen muamele açık hava şeyi, kampı. Mültecilerin açık hava kampı. Aman açık hava kampında kalsınlar. Ne fedakarlık da yapacaksak iktisaden yapalım. Bize bulaşmasınlar. Yani bu mu siyaset bu? Buysa bunun gideceği bir yer yok. Yani küresel siyasetten, bölgesel siyasetten bu kadar uzak, sorunların çözümünde inisiyatif almaktan bu kadar uzak, bu kadar içe kapanmış bir Avrupa siyaseti gayet tabii kapandığı şeyde, alanda patinaj yapmak zorunda kalıyor ve bir tür kapanmayı üreten siyasetler de gittikçe daha tatminsiz siyasi sonuçlar üretiyor göründüğü kadarıyla. Umalım ki bu gidişat bir yerde dursun ve Avrupa'da, özel olarak da Almanya'da merkez siyaset yeniden toparlasın. Çünkü ancak onlarla, onlar marifetiyle Türkiye başta olmak üzere Almanya'nın dengeli siyaseti, dengeli bir siyasi ilişkisi söz konusu olabilir ve bu gelişebilir. Aksi halde işin nereye varacağı öngörülemez ve çok daha derin bir yapısal sorunun haline dönüşebilir. Almanya'nın karşı karşıya kaldığı mültecilerden kalkan, bu güçlükle güçlenen yabancı düşmanlığı, İslamofobya, ötekileştirme süreçleri falan çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya bırakabilir Almanya'yı. Sadece bu sorun Almanya'yla sınırlı kalmaz, çeşitli yerlere yayılır ve büyük bir problem olur gerçekten. Umalım ki Hristiyan Birliği'nin bu kaybı son kaybı olur. Yani çünkü sosyal demokratların, Hristiyan demokratların güçlü bir dengeyi Alman siyasetin iki büyük kanadı olarak ayakta tutmaları gerekiyor ki işte dış kulvardan gelen ve Almanya'nın artık ikinci büyük gücü olan bu aşırı sağ akımın önüne geçebilsinler. Yoksa aksi halde Alman siyasetini de krize sokacak, Almanya'nın kendi dışındaki dünya ile ilişkilerini de çok zora sokacak bir gelişme söz konusu olabilir.
Peki, evet, Almanya'daki seçimler konusu böyle. Bir başka önemli konu Cemal Kaşıkçı konusu. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim'den beri haber alınamıyor. En son İstanbul'daki Suriye Başkonsolosluğu'na girerken görüldü. Fakat bir daha o başkonsolosluktan çıkmadı. Suudi Arabistan Kralı Selman'la Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü ve bu olayın aydınlatılması meselesi ele alındı diyor Milliyet Gazetesi. Telefon görüşmesinde bir ortak çalışma grubu oluşturulmasının da öneminin vurgulandığı bilgisi var. Nasıl değerlendireceksiniz bu olayı?
Bugünkü tablo çok karışık. Yani anlamakta zorluk çektiğimiz bir sürü taraf var. Bakın, olayın ortaya çıkmasının üzerinden neredeyse 15 gün geçti. Kral ve 15 gündür Suudi Arabistan bütün dünya kamuoyu tarafından ve Türkiye tarafından da sanık sandalyesine oturtulmuş durumda. Her ne kadar resmi bir açıklama olmasa bile işte halen daha dünya kamuoyunda, Türk kamuoyunda yani giren gazetecinin çıkmış olma ihtimali ve Suudların bundan sorumlu olmama ihtimali üzerinde hiç durulmuyor. Bu algıyı ne öğretiyor? Suudların yeteri kadar konunun aydınlanmasına katkı yapmakta istekli olmamaları ve yetersizlikler üretiyor. Değil mi? Yani niye çok büyük bir maliyet ödüyor şimdi Suudi Arabistan bu olay sebebiyle, işte takip ediyoruz. Niye ödüyor? Yani bir sorun yoksa, gerçekten çıkmış gitmişse, Suudi Arabistan'ı ilgilendiren bir şey yoksa, o zaman Suud yönetiminin çok daha aktif bir şekilde konunun aydınlanmasına katkıda bulunması gerekmiyor mu? Yani mesela sadece Trump'ın attığı tweetlerde ve açıklamalardaki gittikçe kuvvetlenen tonun sebebi ne? Anlatabildim mi? Niye bu tonun kuvvetlenmesine müsaade ediyor? Bu bütün bunlar Suudi Arabistan yönetiminin üzerindeki kuşkuları gittikçe artırıyor. Ya da kral, yani Riyad'da daha mühim ne konusu vardı 15 gün Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek için bekliyor. Değil mi? Evet. Ne var? Ya da yani bu şey, gelişme, yani veliaht üzerinden oluşturulmuş yeni Suudi Arabistan imajı üzerine en ağır darbeyi oluşturuyor. İşte kadınlara işte ehliyet vermek, otomobil sürme hakkı vermekten tutun da çağda Suudi Arabistan neredeyse 2030'da demokratik bir ülke olacak, işte her şey yeniden yorumlayacak falan. Yani bunların ballandıra batı basınında satıldığı bir Suudi Arabistan fotoğrafı, çağdaşlaşan Suudi Arabistan fotoğrafı, demokrasisi, temel özgürlükler gelişecek bilmem ne, bunu da bu veliaht yapacak vesaire. Bütün bu fotoğrafı ne yaptı bu olay? Darmadağın etti ve her şey tersiz oldu. Yani en nobran bir şekilde kendi konsolosluğuna giren muhalif gazeteciye bunları yapan Suudi Arabistan diye başlıyor şey, fotoğraf, imaj, üretilmiş imaj ve arkası acayip kötü dolduruluyor. Yani burada bu kadar kötü bir gidişe eğer sorumlu olmasa, çok daha etkili bir şekilde Suudi Arabistan'ın bir cevap üretmesi gerekirdi diyor insan ister istemez. Sokaktaki adam öyle düşünüyor. Yani bir problem var burada. Girenlerde çıkanla, ya çık bunların hepsini bir açıkla. Bu siyah araba işini, girenler çıkanlar kimler, gelenler gidenler kimler. Bütün bunların anlamını hiç olmazsa bir an evvel dünya basını, kamuoyunu, Türk kamuoyunu açıkla, rahatlat ve iş başka bir yere kaysın. Yani iş başka bir yerde aransın. Ama gün geçtikçe bu ikircikli tutum, hatırlayın, Türkiye ile işbirliği yapmaya karar verdiler. Konsolosluğun aranmasına müsaade ettiler. Ama halen daha bu müsaadeye rağmen arayacak ekip konsolosluğa giremedi. Ya isterse ben, sokaktaki adam ben dahi soruyor. O zaman niye Ne bakımdan gecikiliyor bu? Ne bakımdan girilemiyor? Sorun ne? Bu kadar zor mu bu? Bu iş. Yani velhasıl toparlayalım. O kadar karşılığına ihtiyaç duyulan soru var ki bu gazeteci meselesinde işin içinden bir türlü çıkılamıyor ve her şey dönüyor dolaşıyor. Suudi Arabistan rejiminin tatmin edici bir açıklama yapması ihtiyacına yoğunlaşıyor. Yani şimdi iş düşünün başta bayağı düşük tonda Başkan Trump veriyordu. Tepki veriyordu. En sonunda neredeyse Suudi Arabistan'la ilişkileri gözden geçirmeye kadar iş gitti. İşte bir takım çevreler diyor ki silah satışını da durduralım vesaire. Trump diyor ki o bizim kırmızı çizgimiz. Ona silah satmaya devam edeceğiz ama onun dışında bütün tedbirleri alacağız vesaire. Böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Yani bu Suudi Arabistan ayrıca da şunu hatırlayalım. Karşısında, Türkiye karşısında, İran karşısında, İslam dünyasında işte dünyayla uyumlu makul siyaseti temsil ediyordu Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'la beraber. Suudi Arabistan özellikle Amerika-İsrail çizgisinde konumlanarak doğrunun bu olduğunu, gidilen yolun doğru olduğunu iddia ediyordu. Oysa şimdi öyle bir travma ortaya çıktı ki bu travma Arap sokaklarında da başta Mısır olmak üzere, Suudi Arabistan'da da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de, Arap sokağında da muazzam derecede travmaya dönüşecek bir fotoğraf üretiyor. Yani şimdi bütün bunlar Suudi Arabistan'a güveni müttefikler arasında da çok zayıflatıyor. Sadece Batılı müttefikleri değil, Arap dünyasındaki müttefikler açısından da yani imaj yerle birir. Yani bir sürü Batılı şirket işbirliğinden yürütüldüğü Suudi Arabistan'daki projelerinden çekiliyor. Sponsorluklardan çekiliyor. Yani ticarette büyük şeyler söz konusu oluyor. İşte ona karşı Suudi Arabistan meydan okuyor. Diyor ki yapamazsınız, biz büyük bir ekonomiyiz işte. Bizim de elimizde kartlar var vesaire. Yani bütün bunlar niye yaşanıyor? Suudi Arabistan'a bunu sormak gerekiyor. Yani madem öyle bütün kartları önüne koy. İzah edilemeyecek konuları izah et. Değil mi? Yani Sayın Cumhurbaşkanı çok doğru bir söz etti. Dedi ki ya İstanbul Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun kameraları nasıl kayıt almaz? Kayıt almaması ne anlama gelir? Yani çıkıp anlatması gerekiyor, gerekmiyor mu? Suud yöneticilerin ya bizim paramız yok, pulumuz yok, teknoloji geri alamıyoruz, maliyetler yüksek filan, onun için çekemedik filan demesi gerekmiyor mu? Bir şey söylemesi gerekiyor. Bir izah yok yani. Yani dolayısıyla bu mesele muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde aydınlığa kavuşacaktır. Çünkü Türkiye ayağında işlerin çok derinden ve ciddi yürütüldüğü konusunda bir intiba var. Değil mi? Bütün dünyada da var. Türkiye'de de var. Yani Türkiye'deki soruşturma ciddi yürüyor. Büyük ipuçlarına öyle anlaşılıyor ki ulaşılmış görünüyor. Türkiye sonunda bir laf edecek. Çıkacak dünyanın önüne. Diyecek ki şu olaylardan dolayı burada bir mesele var ve size bırakıyorum bunu diyecek. Yani bizim intibamız şudur diyecek. Hani Suudi Arabistan daha da zor cevap vermek zorunda kalacağı bir tabloyla söz konusu karşı karşıya kalabilir Suudi Arabistan.
İşin sonu neye varır peki? Tamam, bir açıklama yapılır. Olay açığa çıkar öyle ya da böyle.
Yani çok Suudi Arabistan'ın zor yönetebileceği bir süreç önüne çıkıyor. Amerika en ciddi müttefiki İsrail ve Amerika. İsrail'den bir ses yok ama zaten bununla ilgili de bir sürü tartışma yürüyor dünyada. Yani bir prens tuzağı mı düşürüldü? Suudi Arabistan içindeki siyasi kliklerin çatışması mı bu? Başta istihbarat örgütleri bir numara mı çevirdiler Suudi Arabistan'a fatura ödetmek için? Çünkü pek çok adam şunu soruyor ya, bir ülke kendi ayağına bu kadar büyük bir kurşun sıkar mı? Hiç aklı selim bir iş olmadığına göre burada başka bir şey var diyen pek çok insan var yani. Dolayısıyla bu boyutları da ihmal edilebilecek bir mesele değil. Fakat bundan sonra işin Suudi Arabistan açısından hiç kolay olmayacağı, ilişkileri, bozulan ilişkileri tamir etmek, belki de daha çok bozulacak ilişkileri tamir etmenin çok güç olacağı bir döneme adım atıyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Amerikalılar Suudları daha çok Suriye'ye sokmak istiyorlardı. Değil mi? Bu PKK-PYD bölgesinde daha etkili kılmak istiyorlardı. Onlar da çok istekliydi. Bu tablodan sonra nasıl girecekler, çalışacaklar? Değil mi? Yani müdahale alanlarına Suudların girmesi çok zor olacak. Ya da etrafındaki coğrafyayı İran'a karşı Amerika'nın teşvikiyle nasıl motive edecekler? Değil mi? Yani tablo Suudi Arabistan açısından çok şey. İç karartıcı bir tablo. Onun için ben de merak ediyorum Suudi Arabistan bu işin içinden nasıl çıkacak. Ama göründüğü kadarıyla çok çıkabilecek gibi görünmüyor. Çok istekli de değil çıkmaya. Daha doğrusu çıkma hamlesini yapmak daha mı ağır amal olacak? Ne olacak? Yani bir sürü soru işareti ortada duruyor. Tahmin ediyorum birkaç hafta içerisinde bunlar netleşir, tablo ortaya çıkar.
Peki. Evet, gündem maddeleri böyleydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
programımıza
ederim.
Katıldığınız yayınlar, için insanlar. Sağ olunuz. Akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.